başka bir sınıf değil. Egemen diye hedef. Fransa'nın bir başka bir şey. Evet.
Özgürlük
yani vesaire. Acaba işte özgürlüğün temel ilke alınması mı? Farklı kılan ya da adamı farklı söyleten yani.
Hayır, farklı kılan çok önemli başka bir şey. Diğer devrimlerden şimdi, ayrı olan çok önemli
bir daha şey okuyayım da yani. Şeyi onun üzerine gidelim. Türk devrimi, Sinanoğlu'nun sözünü okuyorum, ona Samet devam etsin. Türk devrimi gelmiş geçmiş devrimlerin en büyüğü, en radikali olma onurunu hümanist ruha borçluydu. Hümanist ruh diyor.
Evet.
Yani hümanist ruh dediği şey biraz önce saydığımız o üç faktör orada o durumun gerçeğini algılamak. Yani insanların sadece entelektüel gelişmeleri ya da sadece etik gelişmeleri değil estetik gelişmeleri de gerekiyor. Üçü de gerekiyor. Ve baktığınız zaman Atatürk'ten sonra Atatürk'ün yani öncülük ettiği ve yaptırdığı şeylere hepsi var. Yani estetik son estetik tamamen şey. Ötekilerle eşit düzeyde duruyor. Operalar, baleler ya da müzik okulları. Konservatuarlar, bunlar şey, plan olarak, niyet olarak şeyler, daha başında şey var.
Yani. Bir de yani çevreler, bütün dünya klasik kültürü hemencecik çeviriyor. Yani,
evet.
Yani bütün birikim, yani
devlet eliyle
çeviriyor. Hemen bütün birikim, bütün idealist birikim çeviriyor.
İlk konusunu yazmış, mesela ben yeni öğrendim bu hafta, Atatürk, Türkiye'de yapılan operanın konusunu yazmış.
Nasıl?
Evet,
Şam için
yapılmış.
Ne operasıydı o?
Bir şey, Özsoy.
Sonra?
İlginç bir adam evet. Yani adam şey yapıyor, yani bir sürü şey yapıyor, artık bir de operaya
konu yazıyor. Operaya konu yazıyor yani. Ondan hep sen ne diyorsun?
Orada ihmal edilmemesi gereken çok önemli bir şey var şimdi.
Buna
hümanizma filan...
Hümanizma onları kapsıyor.
Kapsıyor.
İnsan
yani, tamam da yani diğer
insan şey, ağırlıklı
Fransız
demek.
Devriminden veya işte Rus devriminden ayrı olarak düşünülmesi gereken çok önemli bir şey var. O da bir dış saldırı altında Türkiye. O zamanki Osmanlı yani. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra
evet.
İngiliz, Yunan, Fransız şeyler
müttefik kuvvetler.
Evet. Bunlar neticede Osmanlı topraklarını işgal ediyorlar.
Evet.
Yani bu insanın Türk halkının veya işte o zamanki Osmanlı tebaasının ayağa kalkmasındaki çok önemli nedenlerden bir tanesi bu. Hmm. Çok önemli ateşleyici, tetikleyici bir neden bu yani. Savaş işgal ediliyor. Yani vatanı kurtarmak gibi bir düşünce var.
Ama daha
sadece önce... devrim yapalım düşüncesiyle hareket edilmiyor.
Evet, o savaşla devrimin ilişkisi da özel bir konu. Yani ne kadar
çok özel bir şey.
Yani bağlantılı, nasıl etkileniyor
falan.
Fransız şeyinde yok öyle bir olay.
Saltanatı kurtaralım fikri de var.
İyi ya işte ben de onu söylüyorum zaten. Saltanatı kimisi, dolayısıyla yani bu halkın kalkışmasındaki önemli bir neden şu görüşte veya bu görüşte olmak değil. Bir kısmı saltanatı kurtarmak için kalkışıyor, bir kısmı vatanı kurtaralım diye kalkışıyor. Evet. İkisinin de ortak bir nedeni kalkışmak.
Bu insanlar ahlaksız değildir. Yani
ikisi aynı şeyi paylaştığı için kalkışmıyor.
Evet. Ama 24'te saltanat kaldırılınca pek fazla bir şey söylemiyor. Yani güzel bir şey sunulunca toplum onu da kabul ediyor. Yani halk bunu istiyor değil mi? Yani.
Şey kadronun
kabul ediliyor.
Öncü kadronun yaptığı olay bir manipülasyon. Kaldı ki onların da kendi içinde bir anlaşmazlık var. Mustafa Kemal de diğer Paşalar arası.
Şimdi
iyi bir ayrılık.
Burada
Orbay'la Kazım Karabekir Paşa bilmem
ne. Atatürk devriminin en büyük devrim olmasının nedenlerinden ya da zeminlerinden birisi de şey temelinde Yunan dünyasından kaynaklanan hemen hemen sınırsız bir zihin özgürlüğünün bulunduğu. Böyle bir şey. Bunu aslında şey için söylüyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'nın toplumsal, siyasal, eğitimsel ve kültürel kurumlarına bir göz atmak bile onların temelinde Hristiyan düşüncesinden değil, Yunan dünyasından kaynaklanan sınırsız zihin özgürlüğü bulunduğunu gösterecektir. Zihin, düşünce özgürlüğü, düşünme özgürlüğü, anlatım özgürlüğü vesaire. Bunlar şeyde bu cümletin temelinde olan en belirleyici ilke. Sınırsız düşünce özgürlüğü, düşünme özgürlüğü. Yani bu şey bazı politik diyelim ideolojik şeylerin bastırılmasıyla ne ölçüde çelişiyor? Yani şimdi 141 ve 142. maddeler vardı ve onların olmaması burada düşünce özgürlüğünün olmaması olarak yorumlandı sürekli olarak. Aslında ona rağmen, o maddelere rağmen her türlü kitap basıldı. Lenin, Mao vesaire, Stalin Yani pratikte öyle bir yasa yasa engelleme yoktu. Ama burada nazik bir nokta var ve bunu belki de insanların düşünüp biraz daha iyi anlamaları gerekiyor. Yani düşünme özgürlüğü şey değil. Yani 141, her şeyin basılması, konuşulmasıyla ilgisi var tabii ki. Ama Türkiye için esas düşünme özgürlüğü şey değildi, 141-142 değildi. O yasaların kalkmasını isteyen insanların kafalarındaki zincirlerin kırılmasıydı. Çünkü o 141-142. Maddelerin şeyi, hedef aldığı diyelim ideoloji aslında şeydi, kendisi bir zincirdi. İnsanlar şey istiyorlardı bir bakıma, ideologlar. Kölelik özgürlüğü, köle olma özgürlüğü istiyorlardı. Düşünce özgürlüğü değildi onların istediği şey. Köle olma ve köle yapma özgürlüğünü istiyorlardı. Bu işin gerçeği, kavramı bu. Bu çok zor bir nokta değil. Bir, açması zor ama çok yalın bir konu. Yani kölelik ideoloji a priori şeyi gerektiriyor. Özgürlüğün bastırılmasını gerektiriyor. Yani ideoloji özgürlükle bağdaşır bir şey değil. İdeolojiye özgürlük istemek, dolayısıyla kölelik için özgürlük istemek. Bir köle olma ve köleleştirme için özgürlük istemek demek. Türkiye'de böyle anlaşıldı. Türkiye'nin en büyük bilgeleri yine bundan daha iyi bir anlayış göstermediler ve kuşaklara köleliği telkin ettiler. Türkiye'nin aydınları yani genç kuşaklara yalnızca ve yalnızca köle olun, köle edin, şiddet uygulayın. Ne kadar şiddet uygularsınız o kadar devrimcisiniz filan gibi böyle barbar bir bilinç biçimini aşılamayı şey olarak gördüler, bir değer olarak, erdem olarak gördüler. Yani bu bilgisizlik ve hamlıktan gelen bir şey. Türkiye'de hemen hemen hiçbir kültürel kurum bunun ötesine geçmedi. Ne basın, ne yazarlar, ne romancılar. En iyi romancılarına bakın Türkiye'nin, ad vermeyeceğim. Hepsi şeydi. Köleliği salık veriyorlardı. Köleleşmeyi, şiddeti gençlere şey olarak veriyorlardı, çözüm olarak veriyorlardı. İşin aslı bu. Düşünme özgürlüğü şey demek, boş inançtan, ideolojiden özgürlük demek ve Atatürk devrimi onu sağladığı için en büyük devrimdi. Belki başka devrimler de onu sağladı, sadece şey değil. Atatürk devrimi değil. Yani o zaman birçok büyük devrim var diyebiliriz. Doğru mu? Yani burada Sinan Oğlu'nun söylediği şey o. Yunan dünyasından kaynaklanan hemen hemen sınırsız bir zihin özgürlüğü. Bu özgürlük şeyde var. Klasik Yunan dünyasında var. Ki orada felsefe çıktı, bilimler gelişti. Ama başka dünyanın hiçbir yerinde...
İdeolojik olmaması diyebilir miyiz? Yani temel ilkenin orada. Yani Rus devriminden ve diğer devrimlerden farkı ideolojik olmaması diyebilir miyiz?
İdeolojik değildi, evet. Yani şimdi yani insanlar Atatürk ideolojisi falan aynı diyorlar. Şey, evet. İdeoloji değil. Atatürk'ün şeyi, gördüğü şey, ya Atatürk kendini Batı kültürünün ya da Batı felsefesinin, klasik felsefenin şeyinde eğitti, temel ilkelerinde eğitti. Özgürlük ilkesinde. Evet. Yani özellikle Jean-Jacques Rousseau'nun etkisi olduğunu şey yapıyoruz, düşünüyoruz. O zaman o şey değil, bir ideoloji öneremez. Yani Atatürk ideolojisi ya da Kemalist ideoloji gibi bir şey. Evet. Öneremez. Çünkü ideoloji şey, yurttaş toplumunun şeyi değil, programı değil. Yurttaş toplumunun devleti, demokratik devlet. İdeolojik bir devlet değil. Atatürk yurttaş toplumu kurmayı amaçlıyordu. Yani herkesin eşit haklarının olduğu ve işlediği bir toplumsal düzen. Yani orada hiçbir ayrıcalık yok, hiçbir ayrım yok. Politik olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak vesaire tabii ki büyük bir eşitsizlik var Türkiye'de ama yurttaş toplumu ideolojiyi dışlayan bir yapı. Böyle düşünebiliriz. O zaman Atatürk'ün yapmak istediği şey oydu. Yani gerçek bir yurttaş toplumunun temellerini atmak. Ve attı. Yani ve başardı. Ve yani bunun engelleyicisi, birinci engelleyicisi aslında Türk aydını oldu. Çünkü aydın despot, karakter olarak despot olmak zorunda. Karanlık tarafından kendini belirleyen bir kimlik, aydın kimliği ve o aydın kimliğini ben yani uzun uzun yazdım onu, şu an ayrıntıya girmeyeceğim ama yani Türkiye'de özgürleşme süreci çok daha hızlı gidebilir, çok daha üretken olabilirdi bu toplum. Yani fizik yapabilirdi, matematik yapabilirdi, sanat yapabilirdi, felsefe yapabilirdi ama aydın toplumu kurtarma, dünyayı kurtarma çabası içine girdi ve şey, esas yapılacak şeyler yapılmadı. Ben